Dördüncü ayrım, sayfa 38. Çakal, Frederick Forsyth. Şanzane Gaston'un elini sıktı ve onu önünde iki koltuğun bulunduğu gaz sobasının yanına götürdü. Haziran ayının ortasına gelindiği halde hafif bir yağmurun çiselediği dışarıda hava serindi. İki adam da Kuzey Afrika'nın sıcak güneşine alışkındılar. Bu nedenle soba gürül gürül yanıyordu. Gaston pardesüsünü çıkardı ve koltukların birine yerleşti.
''Genellikle böyle tedbirler almazsın Mark'' dedi.
''Kendim için almadım.'' karşılığını verdi Şahzane. ''Herhangi bir şey olursa kendimi koruyabilirim. Ama yine de elimdeki kağıtlardan kurtulmak için bana birkaç dakika gerekli.''
Pencerenin dibindeki masayla üzerindeki evrak çantasını ve yanında duran kalın bir dosyayı gösterdi. Victor'a aslında bunun için getirdim.
Ne olursa olsun kağıtları yok etmem için gerekli 60 saniyeyi bana sağlayacaktır.
Kağıtlar bu kadar önemli mi?
Belki.
Şazane'nin sesinde bir hoşnutluk belirtisi seziliyordu.
Ama biz Rene'yi bekleyelim. Saat 11'i çeyrek geçe gelmesini söyledim. Aynı anda içeri girmemeniz için.
Victor şaşırabilirdi. Çevresinde tanımadığı çok insan oldu mu sinirleniyor. Şazane sol koltuğunun altında koca bir kolt tabanca taşıyan Victor sinirlendiğinde neler olabileceğini düşündü. Yüzüne ender görülen gülümsemelerinden biri yayıldı. Tam o sırada kapı vuruldu. Şazane kapıya doğru yürüdü ve sordu.
Ne var?
Bu kez gergin bir sesle Rene Moncler cevap verdi. Mark, rica ederim. Şazane kapıyı açtı. Moncler ardındaki devin varlığı da iyice ufalmış duruyordu. Victor sağ koluyla onu sarıp kollarını gövdesine yapıştırarak hareketsiz bırakmıştı. Tamam Victor diye mırıldandı Şazane Kowalski'ye. Kendini serbest hissetmenin rahatlığıyla Moncler odaya girdi ve sobanın yanındaki koltuğundan gülümseyen Gaston'a zoraki sırıttı. Kapı yeniden kapandı ve Şazane Moncler'den kendisini bağışlamasını diledi. Moncler ona doğru yürüdü, el sıkıştılar. Pardesüsünü çıkarmıştı, sırtında kötü dikilmiş koyu gri bir elbise vardı. Eski subayların çoğu gibi Şazane ve o sivil giysiler içinde hep biçimsiz dururlardı. Konukları odadaki iki koltuğa yerleşince Şazane'de çalışma masası olarak kullandığı masanın ardındaki dik arkalıklı iskemleye oturdu. Başucu masasından bir şişe Fransız konyağı çıkardı, soran bakışlarla havaya kaldırdı, konukları başlarını salladılar. Şazane üç bardağı bolca konyak doldurdu, birini Moncler'e, diğerini de Gaston'a uzattı. İki yolcu içlerini ısıtmak için yüklü birer yudum aldılar. Ufak tefek ve tıknaz Rene Moncler, Şazane gibi muvazzaf subaydı ama Şazane'nin tersine hiç savaşçı bir birliğe komuta etmemişti. Meslek hayatının büyük bölümü idari işlerde geçmiş, son yılda Yabancılar Lejyonu'nun muhasebeciliğini yapmıştı. 1963 ilkbaharında OAS'nin muhasebecisi olmuştu. André Gaston aralarındaki tek sivildi. Ufak tefek ve kılı kırk yaran bu adam hala Cezayir'de banka müdürlüğü yaptığı günlerdeki gibi giyinmeye devam ediyordu. OAS ile siyasal örgütü arasındaki bağlantıyı sağlamakla görevliydi. Şazane gibi bu iki adam da nedenleri ayrı ayrı olmakla birlikte eşit bir bağımsızlık içindeydiler. Moncler'in 19 yaşındaki oğlu Cezayir'de askerliğini yaparken 3 yıl önce asilerin eline düşmüştü. Yabancılar Lejyonu'nun bir devriyesi çocuğun ölüsünü ele geçirdiği bir köyde bulmuş ve oraya gömmüştü. Moncler daha sonra ölünün ne halde bulunduğunu öğrenmişti, bir daha da unutmayacaktı. André Gaston'un durumu daha karışıktı. Cezayir'de doğmuş, bütün hayatını işi, evi ve ailesi arasında geçirmişti. Çalıştığı bankanın merkezi Paris'teydi. Cezayir'in bağımsızlığa kavuşması onu işsiz bırakmayacaktı. Başarısızlığa uğrayan askeri ayaklanmadan hemen sonra De Gaulle'ün izlediği yeni politikaya ve beş parasız hiç görmedikleri bir ülkeye kaçan Cezayirli, küçük çiftlik sahipleriyle tüccarların sefaletine öfkelenip bir OAS komandosunun çalıştığı bankadan 30 milyon frank çalmasına yardım etmişti. bu suç ortaklığına tanık olan genç bir kasadar da durumu polise bildirmişti. Casson'un bankacılığı burada bitti. Karısıyla çocuklarını Perpignan'daki kayınpederine bırakıp OAS'ye katıldı. Şimdi Fransa'da yaşayan birkaç bin OAS taraftarını yakından tanıdığı için örgüte değerli hizmetleri dokunuyordu. Masasında oturan Mark Şanzane iki konuğunu süzdü. İkisi de merakla ama soru sormadan ona bakıyorlardı. Mark Şanzane düzenli bir şekilde ayrıntılara inerek Fransız gizli servislerinin birkaç aydır giriştiği saldırı karşısında OAS'nin uğradığı yenilgi ve başarısızlıkları sıralamaya koyuldu. Konukları somurtuk yüzlerle bardaklarına dikmişlerdi gözlerini. Gerçekle yüz yüze gelmek gerek. 4 ay içinde 3 ağır darbe yedik. Askeri okuldaki başarısızlık, sonuç vermeyen bir dizi girişimin sonuncusudur. Ayrıntılara girmenin gereği yok. Hepsini siz de benim kadar biliyorsunuz. Antoine Argo'nun kaçırılması bizi en iyi şeflerimizin birinden yoksun bıraktı. Davaya gösterdiği bağlılığa rağmen bir takım ilaçların kullanılmasını da içine alan çağdaş sorgu yöntemleriyle Argo'nun konuşması mümkündür. Dolayısıyla şimdi tüm örgütün güvenliği tehlikededir. Aşağı yukarı sıfırdan başlamamız zorunlu gibi. Bu nedenle Münih'teki karargahımızda değil küçük bir otelin odasındayız. 1 yıl önce işimiz çok daha kolaydı. Binlerce coşkun gönüllüye çağrıda bulunabilirdik. Jean-Bastien Thierry'nin öldürülmesi işleri kolaylaştırmıyor. Onlara bir takım sonuçlar alacağımıza söz verdik ve hiçbir şey yapamadık. Söz değil, bir takım sonuçlar beklemek taraftarlarımızın hakkıdır.
Peki anlaşıldı. Sözü nereye getirmek istiyorsunuz diyerek onun sözünü kesti Moncler.
Şazane'yi dinleyen iki adam haklı olduğunu biliyorlardı. Moncler, Cezayir bankalarının yağmalanması sonucu ele geçen paranın sadece örgüt masraflarını karşılamakta kullanıldığını, şimdiye kadar davalarına para koyan sağcı sanayicilerin istekleri kulak arkası etmeye başladıklarını herkesten iyi biliyordu. Bir süredir istekleri güç gizlenen bir küçümsemeyle karşılanıyordu. Casson Fransa'daki gizli şebekelerle bağlantı kurmasının gitgide güçleştiğini, OAS'cilerin oturduğu evlere polisin baskın yaptığını, Argo'nun yakalanmasından sonra pek çok taraftarın OAS'yi desteklemekten vazgeçtiğini biliyordu. Bastien Thierry'nin kurşuna dizilmesi bu işi hızlandırmaktan başka şeye yaramayacaktı. Durum Şanzane'nin özetlediği gibiydi ama gerçeği duymak insanın yine de hiç hoşuna gitmiyordu. Şazane sanki sözü hiç kesilmemiş gibi devam etti.
Öyle bir noktaya vardık ki Fransa'yı kurtarmak için kendimize seçtiğimiz ve gerçekleştirmeden sonrası için yaptığımız bütün tasarıların kaçınılmaz şekilde başarısızlığa uğrayacağını bildiğimiz amaç, yani De Gaulle'ün öldürülmesi, geleneksel yollardan erişilmesi imkansız bir hale geldi. Fransız Gestaposu'nun birkaç günden fazla gözünden kaçmayacak başka tasarılar için yeni yeni genç yurtseverleri ateşe atmaya çekiniyorum baylar. Kısacası çok muhbir, çok hain, çok kaçak var ortalıkta. Bu durumdan faydalanan gizli polis örgütümüze öylesine başarıyla sızdı ki üst kademede alınan kararlardan bile haberi oluyor. Bütün katillerimizin ve suikastlı başarıya ulaştırabilecek bütün adayların polisçe tanındığını kabul etmemiz gerektiğinden başlıca hedefimiz olan De Gaulle'ün ortadan kaldırılmasını gerçekleştirmek için tek yol kalıyor. Bir yabancıyla anlaşmak.
Moncler'le Gaston'un soran bakışları üzerine dikildi.
Nasıl bir yabancı diye sordu Gaston sonunda.
İşe başlarken bir yabancıya başvurmak gerekiyor dedi Şazane. OAS ya da siyasal örgütle ilişkisi bulunmayan Fransız polisinin tanımadığı bir adama. Sahte bir pasaportla gezecek, işini bitirip Fransa halkı De Gaulle'cü köpekleri temizlemek için ayaklandığında rahatça ortadan kaybolup ülkesine dönebilecek biri. Önemli olan fark edilmeden ve şüphe uyandırmadan Fransa'ya girebilmesi. Bunu da şimdilik hiçbirimiz yapamayız.
İki konu düşüncelere dalıp gitmişti. Şazane'nin planı kafalarında biçimleniyor, konuşmuyorlardı. Sonunda Moncler ıslık çaldı.
Yani mesleği adam öldürmek olan biri, bir kiralık katil.
Tamam dedi Şazane.
Bir yabancının bu tür bir işi kara gözlerimiz, yurtseverlik ya da zevk için yapacağını beklememek gerekir. Gerçek bir kiralık katile para ödenir, hem de çok para ödenir, dedi Moncler'e doğru bir göz atarak.
Ya ama böyle adamı nereden bulmalı diye sordu Kason.
Şazane elini kaldırdı. Baştan başlayalım baylar. Tabii gözden geçirilmesi gereken bir yığın ayrıntı var. Öncelikle öğrenmek istediğim bu konuda benimle aynı görüşte olup olmadığınızdır.
Moncler ile Casson bakıştılar. Sonra ikisi de Şazane'ye dönüp başlarını ağır ağır salladılar.
İyi.
Şazane hafifçe arkaya kaykıldı. Üzerinde durulması gereken ilk nokta. Bütün bu tasarıda başrolü oynayan güvenlik. Oysa bir sırrı ne kadar az kişi paylaşırsa bunun sır olarak kalması olanakları o kadar büyüktür. Mutlak bir gizlilik planımın temeli bu. OAS saflarına sızmış bulunan hainler var, bunu biliyoruz. Siyasal örgütte çalışan politikacıların hepsi güvenilir kişiler değil. Dolayısıyla bunu ne kadar az kişi öğrenirse o kadar iyidir.
Sen, Rene ve sen Andre, davaya bağlılığınız gibi ağzınızın sıkılığına da güvendiğim için ikinizi buraya çağırdım. Ayrıca Rene kim olursa olsun bir kiralık katilin isteklerini karşılamak için örgüt muhasebecisi olarak seninle yakın işbirliği kurmak planımın gerçekleşmesi yönünden zorunlu.
Sana da Andre, gerçekten emin, davaya bağlılıkları sınanmış ve gerektiğinde tutacağımız kiralık katile yardım edebilecek bir avuç adamın toplanması için ihtiyacım var. Bu planın ayrıntılarının aramızda kalmaması için hiçbir neden görmüyorum. Dolayısıyla da tasarının bütün sorumluluğunu üzerine alacak üçlü bir komite kurmamızı, tasarının hazırlanmasını, gerçekleştirilmesini ve para yönünden desteklenmesini üzerimize almamızı teklif ediyorum.
Yeni bir sessizlik oldu. Moncler sonunda sormaya cesaret edebildi.
Bütün OAS yönetim kuruluyla siyasal örgütü tasarının dışında bırakmamızı mı istiyorsunuz? Hiç hoşlarına gitmeyecek bu.
Haberleri olmayacak. Hiç olmasa tasarı gerçekleşene kadar,
karşılığını verdi Şazane.
Sırrın kesinlikle duyulmaması gerektiğini unutmayın. Belki de iş bittikten sonra itiraz edenler çıkacaktır ama o kadar. Tasarı başarıya ulaşırsa iktidara geleceğiz. O zaman da kimse tartışmaya girmeyecektir. Diktatörü yok etmek için uygulanan teknik de teorik bir tartışma konusu olur gider. Kısacası size açıkladığım şartlarla bana katılmayı kabul ediyor musunuz?
Moncler ve Casson yeniden Şazane'ye dönüp baş sallamadan önce bakıştılar. 3 ay öncesinde kalan Argo'nun kaçırılmasından bu yana onunla ilk kez karşılaşıyorlardı. Argot hareketin başına geçtiğinde Şazane fark ettirmeden arka plana çekilmişti. Şimdi örgütçü yanını ortaya koyuyordu.
Şazane sırayla iki adama baktı, soluk aldı, sonra gülümsedi.
Mükemmel dedi, şimdi ayrıntılara bakalım. Radyoda Bastien Thierry'nin kurşuna dizildiğini öğrendiğim günden bu yana bize gereken adamı aramaya koyuldum. Böyle birini bulmak dünyanın en güç işiydi. Bu tür adamlar reklam yapmazlar, araştırmalarımın sonucu şu oldu.
Şazane masanın üzerinde duran 3 dosyayı kaldırdı. Moncler ve Casson bakıştılar, kaşlarını kaldırdılar ve ses çıkarmadılar. Şazane yeniden lafa girdi.
Bence yapılacak en iyi şey sizin de bu dosyaları incelemeniz olacak. Sonra içlerinden birinin seçilmesine geçebiliriz. Ben 3 adayımı listedeki birincinin teklifimizi kabul etmeyeceğini de düşünerek kendime göre sıraladım. Her dosyadan 1 tane var, sırayla bakacaksınız.
Sonra dosyalardan birini Moncler'e, birini Casson'a uzattı. 3. açmadan elinde tuttu. İçinde yazılı olanları ezbere biliyordu.
Okunacak fazla bir şey de yoktu. Her dosya bezdirici bir kısalıktaydı. Önce Casson elindeki dosyayı bitirdi. Şazane'ye bakıp yüzünü buruşturdu.
Bu kadar mı?
Böyle kişilerle ilgili ayrıntıları öğrenmek çok güç, cevabını verdi Şazane. Bir de şuna bak.
Casson'a elinde tuttuğu dosyayı uzattı. Az sonra elindekini bitiren Moncler de dosyasını Şazane'ye uzattı. Şazane de ona Casson'un okuduğunu verdi. 2 adam yeniden okumaya koyuldular. Bu kez dosyayı ilk bitiren Moncler oldu. Başını kaldırıp omuz silkti. Bilgi yönünden epey zayıf ama bunun gibi 50 kişinin bulunabilmesi gerekir. Sokaklar kiralık katillerle dolu öyle ya.
Kason sözünü kes. Dur bir dakika. Dur da önce şuna bir göz at.
Son sayfayı çevirdi. Son 3 paragrafı çabucak okudu. Bitirdiğinde dosyayı kapadı ve gözlerini Şazani'ye dikti.
OHS şefi hangisini diğerlerinden üstün tuttuğunu hiç göstermedi. Kasson'un bitirdiği dosyayı alıp Moncler'e geçirdi. Kasson'a da 3. verdi. 4 dakika sonra 2 adam birlikte dosyalarını bitirdiler.
Şazane dosyaları topladı ve masanın üzerine koydu. Sonra yeniden kalktı, iskemlesini aldı, sobanın yanına getirdi, tersine çevirip ata biner gibi oturdu. Kollarını iskemlenin arkalığına dayayarak iki arkadaşını inceledi.
Bunun piyasada çok az bulunan bir şey olduğunu size söylemiştim. Böyle işler yapan başkaları da olmalı. Ama iyi bir gizli servisin kayıtları incelenemedikçe bu tür kişileri bulup çıkarmak çok güç olur. Hem en iyilerinin izine herhalde hiçbir yerde rastlanamaz. Siz 3 kişinin durumunu incelediniz. Onlardan söz ederken birine Alman, diğerine Güney Afrikalı, üçüncüsüne de İngiliz diyelim. Andre?
Kason omuz silikti. Bence tartışmanın gereği yok. Yaptıkları işler doğruysa İngiliz açık farklı önde gidiyor.
Rene?
Ben de aynı görüşteyim. Alman artık bu tür işler için yaşlı. Hayatta kalmış Nazileri izleyen İsrail ajanlarına karşı gördüğü birkaç hizmet dışında hiçbir siyasi tecrübesi yok. Üstelik bu işleri kabul ederken bir takım kişisel nedenleri bulunabilir. Dolayısıyla da kiralık katil olarak iş görmediği kabul edilmelidir. Güney Afrikalı belki Lumumba gibi zenci politikacıları temizlemekte faydalıydı. Ama Fransa devlet başkanını vurmak bambaşka bir iş. Üstelik İngiliz ana dili gibi Fransızca konuşuyor.
Şazane ağır ağır başını salladı.
Büyük bir tartışma olmayacağını sanıyordum. Ben seçimimi hemen yapmıştım.
Bu İngiliz'den emin misiniz diye sordu Kason. Bütün bu işleri yapmış mı gerçekten?
Beni de şaşırttı dedi Şazane. Dolayısıyla da durumu biraz daha derinliğine inceledim. Ortada hiçbir kesin delil yok. Tersi zaten kötü bir belirti olurdu. İstenmeyen yabancılar listesine geçtiği anlamına gelirdi. Aslında söylentiler dışında onu suçlayan hiçbir şey yok. Resmi açıdan bakıldığında tertemiz. İngilizler izini bulsalar bile kesin hiçbir şey bilmiyorlar. Interpol dosyalarında adı yok. Resmi bir soruşturma açılsa İngilizleri bu adamın adını SDC'ye bildirmeleri çok uzak ihtimal. İngilizlerle Fransızların bu iki gizli servisinin birbirlerinden nefret ettiklerini bilirsiniz. Geçen Ocak ayında İngilizler George Bilo'nun Londra'da bulunduğunu bile bildirmediler. Hayır, bu tür bir iş için İngiliz her yönüyle üstün. Yalnız bir tek...
Nedir o diye sordu hemen Moncler.
Çok açık, ucuz değil. Mali durumumuz ne alemde Rene?
Moncler omuz silikti, parlak değil. Bir yandan masraflar biraz azaldı. Argo olayından beri siyasal örgütün bütün kahramanları 3. sınıf otellere sinmiş durumdalar. En lüks otellere ve televizyon konuşmalarına duydukları eğilimi yitirmiş gibiler. Buna karşılık gelen para da yok denecek kadar az. Belirttiğiniz gibi eyleme geçmek gerek, yoksa parasızlıktan batıp gideceğiz. Aşk, temiz hava ve iyi su bizimki gibi bir hareketi desteklemeye yetmiyor.
Şazane somurtuk bir yüzle onu onayladı.
Biliyordum, para bulmak gerek ama para aramaya başlamadan önce ne kadara ihtiyacımız olduğunu anlamamız belki daha iyi.
Kısacası dedi Kasson arkadaşının sözünü keserek, bu İngiliz'le ilişki kurup şartlarını sormalıyız.
Anlaştık değil mi diye üsteledi Şazane.
Diğer ikisi başlarını sallamakla yetindiler.
Şimdi saat 1, adamla bağlantı kurup buraya gelmesini isteyecek olan Londra'daki temsilcimizi aramalıyım. Bu akşam Viyana uçağına binmeyi kabul ederse akşam yemeğinden sonra kendisiyle burada buluşabiliriz. Oradaki adamın beni arar aramaz durumu anlarız. İkinize de kendiliğimden koridorun sonundaki yan yana olan 2 odayı ayırttım. Ayrılıp savunmadan yoksun kalacağımıza birlikte Victor tarafından korunmamız daha iyidir. Ne olacağı bilinmez.
Yerlerinden kalktılar. Sonra Şahzane Victor'u çağırdı. Aşağı inip 65 ve 66 numaralı odaların anahtarlarını almasını istedi. Victor selam verip çıktı. Şahzane Montclair'le garsona döndü. ''Gidip merkez postanesinden telefon etmem gerekiyor.'' dedi. ''Victor'u da yanıma alacağım. Benim yokluğumda aynı odada bulunun. Döndüğümde önce 3, ardından 2 kere kapıya vuracağım.'' Önceki yıllarda De Gaulle'in politikasını kınadıklarını belirtmek için bazı şoförlerin kornayla çaldıkları "Cezayir Fransızlarındır" sözlerinin bilinen şifreli işaretiydi bu.
Unutmadan sorayım, silahlı mısınız?
İki adam başlarını salladılar. Şahzane bir çekmeceden kendisi için sakladığı 9 milimetrelik ağır bir map çıkardı. Şarjörünü inceledi, yuvasına soktu, namluya bir kurşun sürdü, sonra tabancayı Montclair'e uzattı.
''Bu tabancayı biliyor musun?''
Montclair başıyla evet dedi.
''Oldukça iyidir.'' dedi cebine indirirken.
Anahtarlarla dönen Victor adamı Montclair'in odasına kadar götürdü. Geri döndü de Şahzane pardesüsünü ilikliyordu.
''Hadi gel onbaşım, işimiz var.''
Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 49.